O dönemde şehirlerde kurtarılmış bölgeler vardı. Örneğin İzmir'deki üniversite solcu gençlerin kontrolündeydi. Milliyetçiler derslere giremiyordu. Erzurum'daki üniversite ise sağcıların kontrolündeydi. Bazı yerlerde öğretim üyeleri bile okullara giremiyordu. Sağ ve sol gruplarda kendi aralarında birlik değildi. Örneğin Maocular bir grup, Leninciler bir başka gruptu. Bir grup diğerine Rusçu, sosyal faşist suçlaması yapıyordu. Her genç Gülen'in kafası yarılan öğrencisi kadar şanslı değildi. Her gün 20-30 kişi ölüyordu. Ölen her üniversiteli gençle birlikte bir eve de ateş düşüyordu. Anneler ve babalar çaresizdi. İstanbul'daki olaylarda öldürülen iki öğrenciden birinin babası, arkadaşımızın cenazesini biz gömeceğiz diyen bir grup öğrenciye, "Hayır, oğlumun ölümüne siz sebep oldunuz, cenazeyi size vermem," diyordu. Bunun üzerine yeniden olaylar çıkıyordu. 1977'de yurt çapında yayılan Yüksek İslam Enstitüleri boykotu, Gülen'in İzmir'de güçlü bir şekilde verdiği "Boykot yanlıştır" mesajıyla kırıldı. Gülen vaazlarında boykotların doğru olmadığını belirterek öğrencilere "Sınıfınıza girip dersinizi yapın" çağrısı yaptı. Boykotçular Yüksek İslam Enstitüleri akademi olsun talebinde bulunuyordu. Türkiye çapında sayıları 10 kadar olan enstitülerin bir sene boykot edilmesi demek, bir sene mezun vermemesi demekti. Boykot hem enstitülerin kapatılmasına zemin hazırlayacaktı, hem de vaiz ve din dersi öğretmeni ihtiyacı olan toplum için önemli bir kayıp olacaktı. Türkiye çapına yayılmış olan bu boykot, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nde sona erdirilirken, o gün enstitünün çevresini saran sivil halk da boykotu kırıp derslerine girmek isteyen öğrencilere yardımcı oldu. Gülen de o gün okulun yakınına kadar gelerek boykotun kırılmasına şahsi olarak destek verdi. Boykotçular derslere girmek isteyen arkadaşlarına bir İslam Enstitüsü öğrencisine yakışmayacak düzeyde hakaretler ederken derslerine girmek isteyen öğrenciler seslerini çıkarmadılar. Gülen'in "Sizi öldürseler bile tokatla dahi karşılık vermeyin" tavsiyesine uyan bu öğrenciler için önemli olan okulun açılmasıydı. 1977'deki bu boykot 1969'dan itibaren yaşanan 3-4 boykot girişiminin belki de en güçlüsüydü. Gülen'e göre sokakta yürüyüş yapmak, slogan atmak, boykot yapmak Türkiye'nin hiçbir meselesine çözüm getirmeyecek ve dindar insanların günlük hayatlarına herhangi bir kolaylık sağlamayacaktı. Üstelik Türkiye çapında İslam Enstitüleri boykotu sürdüğü sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeydi. O şartlarda ülkenin çok da acil konularını bile görüşüp karara bağlamakta güçlük çeken meclisin İslam enstitülerini akademiye dönüştürecek kanunu çıkarması çok zordu. Sonraki yıllarda bu okullar akademilerden çok daha iyi bir statüye sahip olan ilahiyat fakültelerine dönüştüler. Gülen'e göre boykotçular başarılı olsaydı bu sonucun elde edilmesi mümkün değildi. Camideki insanların dışarıda slogan atmakta olan sol gruplarla çatışmasını İslam Enstitüsü öğrencilerinin boykotçular ve boykot karşıtları olarak kavgaya tutuşmasını bu güçlü mesajlarıyla önleyen Gülen'in tehditle esnafı kepenk kapatmaya zorlayan örgütlere karşı tavrı ise başkaydı. Gülen vaazlarında esnafa "Bir avuç çapulcuya teslim olamazsınız. Gidin dükkanlarınızı açın, gelip öldürürlerse şehit olursunuz," diyordu. Çünkü bu olayda silahlı grupların toplum üzerinde zorla baskı kurması söz konusuydu. Esnafın korkuyla teslim alınması demek, Türkiye'nin teröre teslim olması demekti. Gülen'e göre millet, işte anarşi ve huzursuzluk çıkaran mütecavizlerin karşısına tunçtan bir abide gibi dikilmeli ve ölümü pahasına da olsa her türlü tecavüze set çekmeye çalışmalıydı. Çünkü kobralaşmış ve insanlık sıfatını başka yerlerde bırakmış bir anarşiste en küçük bir taviz vermek, yarın ardı arkası gelmeyen taleplere kapı açmış olacaktı. Mesela anarşistler bugün dükkanlar kapanacak, kepenkler çekilecek diye ultimatum göndermişlerse, esnaf o gün bir başka mazeretinden dolayı dükkanını kapatacak dahi olsa her türlü mazereti bir tarafa atacak ve gidip dükkanında oturacaktı. Diğer taraftan bir anarşist elinde silah kapısına dikilse ve anarşi hesabına ondan bir arpa tanesi dahi istese o arpa tanesini vermeyecekti. Çünkü teröristin ilk talebi yerine getirildiğinde aynı şahıs bir başka zaman yine kapısını çalacak ve onu ömür boyu utancından yere baktıracak taleplerde bulunacaktı. İşte o zaman kapısı anarşist tarafından ilk çalındığında ne pahasına olursa olsun diretip ölümü tercih etmediğine bin pişman olacaktı. Gülen o günleri şöyle anlatıyor. O baskının, tedhişin, terörün psikolojik yanı daha büyüktü. Ekonomi sarsılıyordu, iş adamı, işçi sarsılıyordu. İnsanlar korkutuluyordu, susturuluyordu, evlerine kapanıyorlardı. Bazen dükkan açmıyorlardı. Sokakta gemi azıya alan bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'de devlet vardır, gelir bir gün haddini bildirir dedim. Orada bana devletçi bile dediler. Devleti kutsayan bazılarının yanında beni de müdahale ettiler. Kutsama halim olmadı ama her zaman ifade ettiğim gibi en kötü devleti bile devletsizlikten iyi gördüm. Hiçbir şey yapamayan en aciz devletleri devletsizlikten iyi olarak alkışladım. Çünkü o zaman anarşizme kapı açılmış olur. Başa çıkamazsınız. Hiçbir müsbet hareketi tutturamazsınız. Esnaf azıcık böyle kendini ortaya koyunca onlar geriye adım attılar. Açılan dükkanlara gidemediler. Dükkanını açmış, içinde oturan adama kepengini kapa diyemediler. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Biz camiden dağılıyorduk. Onlar da kalabalık bir grup caminin önünde geçiyor ve yobazlar kahrolsun diye bağırıyorlardı. Fakat cemaat temkinli davrandı. Hadiseye sebebiyet verilmedi. Bir cuma çıkışına rastlattırdılar. O camiye ben cuma günleri gidiyordum. 1970'li yılların sonu Türkiye'de anarşik olayların zirve yaptığı bir dönemdi. Gülen yurtta kalan öğrencilerin saldırıya uğramaları ihtimaline karşılık da tedbirler aldırıyordu. Yangın çıkarırlar, molotof kokteyli atarlar. Bu çocuklar burada ne yaparız endişesini hiçbir zaman kafamdan atamıyordum. Bir yangın olduğu zaman ne olur? Hemen uyanın dendiği zaman alarma uymaya çocukları alıştırmıştık. Alarm verildiği zaman kalkmasını öğrensinler, merdivenlerden hızla inmesini öğrensinler. O çocuklar orada bize emanetti. Alarm verirdim. Hatta bahçede suni yangın çıkarıyordum. Çocuklar iniyordu. Gece yarısı söndürüyordu. Onlara yangın söndürmeyi de öğretirdik. Şimdi otomatik söndürücüler var. Türkiye'de daha onlar yoktu. 1979'un Şubat ayında yayınlanmaya başlanan Sızıntı dergisinin başyazılarını Gülen yazıyordu. İlk sayının kapağında ağlayan gözü yaşlı bir çocuk vardı. İlk başyazının başlığı şöyleydi: "Bu ağlamayı dindirmek için yavru." Derginin kapağındaki ağlayan çocuk resminin altında Gülen, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerini koymuştu: "Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına?" İlk sayısı 6.000 olarak çıkan, 2000'li yıllara gelindiğinde 830.000 aylık tıraşa erişen, Sızıntı'daki bu ilk başyazısında Gülen, gençliğin içinde bulunduğu inanç buhranına işaret ederek ağlayan çocukla sembolleştirdiği gençlere şöyle sesleniyordu: "Senin için bu yola atıldık. Acılarına ortak olmak, ızdıraplarını dindirmek, gönlünü abad etmek için. Bize gönül koyma, vaktinde imdadına yetişemedik." Buruk boyunun ve mahzun bakışların karşısında kaç defa kaddim büküldü, gözlerim doldu. Her feryadıma senin türkünden bir name katıp destanını dile getirmek istediysem de iniltin içimi yaktı, derdin gözümde büyüdü, içim burkuldu. Hem de sana el uzatmaya utanıyordum. Zira sana gözümün önünde kıydılar, beynini söndürürken, kalbini kursağına yedirirken görmüştüm olup bitenleri ve uzatamamıştım günahkar elimi eline. Sızlanışına rağmen uzatamamıştım. Kaderin Faust'un kaderi ama Mefiston kim? Kim reva gördü bunları sana? Yolların ayrımındasın yavrucuk. Şimdi bana müsaade et de şu badirede bahadırın olayım. Mızrabımı senin için vurup feryadımı ruhuna duyurayım. Bu fırtına ve bu yangında gerektiği an imdadına koşamadığım için kaldırım taşı gibi şu mücrim başımı ayaklarının altına koyayım ve bütün mücrimler adına senden özür dileyeyim. Bir keyif uğruna varlığına sebebiyet verenleri, etine kemiğine bağlanıp gönlünü unutanları, bir geçici dem için ebediyetine kıyanları, ruhuna hoyratlık aşılayıp sefaletini hazırlayanları affeyle yavrucuk. Gülen, Faust ve Mephisto ile Alman yazar Goethe'nin Faust kitabında anlatılan İnsanın şeytanla mücadelesine vurgu yapıyordu. Faust insanı, Mephisto ise şeytanı temsil ediyordu. Gülen yıllar sonra bu başyazı için şöyle diyor: "Sızıntının ilk yazısında nesil için ahu efkan var. Faust'un Mephisto'ya yenik düşmesi anlatılmaktadır. Nesle kıyılması söz konusudur." Bu sızıntı başyazıları daha sonra kitaplaştırılınca Gülen'in 9 kitaptan oluşan bu seriye verdiği isim de anlamlıydı. Çağ ve Nesil. 2016 yılındaki bir konuşmamızda Gülen, Sızıntı dergisi hayalimizdi. Değerlerinin yetimliğini yaşayan bir millet vardı. İhtilal döneminde bile, ihtilal dönemi olduğu için tedbiren, başına battaniye geçiren 10 kişi dergi çıkarmaya devam etti dedi. Gülen'in üzüntüyle karşıladığı olaylardan biri, din karşıtı çevrelerin Sızıntı dergisinin ilk kapağında yayınlanan ağlayan çocuk resmine Lenin'in çocukluk resmi demeleriydi. İslami değerler ile bilimin verilerinin birbirleriyle çatışmadığını, tam tersine birbirlerini tamamladığını, yeni nesillere aktarmayı hedef edinen dergiye Sızıntı adının seçilmesinin özel bir anlamı vardı. Sızıntı kelimesi Reşha'dan geliyordu. Sızıntı, Allah'ın varlığını gösteren gerçeklerin okyanusundan gelen sızıntılar olacaktı. Eğer İslam güneşse, sızıntı bu güneşin ışınlarını olduğu gibi yansıtma görevini üstlenmişti. Böyle bir durumda sızıntı sadece bir yansıtıcıydı, varlığı bile söz konusu edilmemeliydi. Nasıl ki güneşe dönük su kabarcıkları güneşin ışıklarını yansıtıyorsa ve bu kabarcıkların güneşle ilgisi kesilince yansıma da bitiyorsa, sızıntı da aynen böyleydi. Sızıntının yapacağı şey İslami değerleri bilimsel verilerin desteğiyle sunmaktan ibaretti. Böylece sızıntı, bilim ve felsefeden kaynaklanan inkarcılığa karşı iman ve maneviyatın simgesi olacak, insanlara Allah'ın varlığını duyuracak, onlara Allah'ı sevdirecekti. Gülen derginin çıkış hikayesini şöyle anlatıyor. Bir gün 10-15 arkadaş oturduk. Sanki bir mecmua çıkarma vakti gelmişti artık. Orada arkadaşlarla aramızda bir para toplayalım dedim. Bir matbaa makinesi alalım. Meselenin tekniği de bilmiyoruz. Mecmua nasıl çıkarılır onu da bilmiyoruz. Aramıza bir şey toplayalım dedik. Ne verebilirsiniz yani? Ben 1500-2000 lira maaş alıyorum. Versem ancak onun yarısını verebilirim. Başkaları da kendi imkanlarına göre o kadar verdiler. Orada 5-10 bin lira para taahhüdü oldu. Ankara'da eski bir makine varmış. Offset basıyormuş. İptidai bir offset. 18 bin liraya veriyorlarmış. Onu sarıkladılar bize. Ama biz 18 bin lira toplayamadık. İzmir esnafı cana minnet dediler. Yarısından çoğunu onlar karşıladılar. Öyle bir makine aldık ama o makinenin kurulması için bir adam da lazımdı. Abdullah Usta diye birisi varmış. Onu getirmek gerekti. İzmir'de bir evin altında depo gibi bir yer kiralandı ve sızıntıyı çıkarmaya karar verdik. 6000'e yakındı ilk sayıda. Evet dedik, başladık Allah'ın inayetiyle. O esnada isim ararken tevazu, mahfiyet, hacalet, kendini sıfırlama mülahazalarının remzi olan Reşha'dan mülhem bir isim olarak sızıntı aklıma geldi. Yani Zühre de değil, Kamer de değil, kendi mevcudiyeti olmayan fakat birinin mevcudiyetinin çok parlak bir aynası olan Zat-ı Uluhiyete bakan bir Hakikatül Nefsül Emriye'nin ünvanıydı sızıntı. Reşha Arapçası. Bu sızıntı ciddi cirmi olmayan, ele avuca gelir bir cismi olmayan fakat güneşe çevresini çevirdiği zaman güneşi hemen bağrında aksettiren öyle bir sızıntıydı, öyle bir Reşha'ydı. O fakirliğe, o ihtiyaca talip olma gerçekten de sonra Allah'ın inayetiyle, lütfuyla tesirini gösterdi. Belki ikinci sayıda hemen 9-10 bin oldu. 20 bin oldu, 30 bin oldu. Sonra Türkiye'de en çok basan gazetelerden daha çok basıldı. Türkiye gibi ülkelerde ilktir. Amerika gibi nüfusu kalabalık yerlerde milyonluk mecmualar vardır. Aktüeldir, içinde magazin ihtiva etmektedir. Onlarda o kadar tıraş olabilir. Fakat o alanda böyle bir dergi için Türkiye'de o tıraş ilktir. Bu da sadece Cenab-ı Hak'tandır, Allah'ın lütfudur. Gülen'in İslam tasavvufunun ağır konularını ele aldığı yazıları Sızıntı dergisinin orta sayfalarında yayınlanıyordu. Derginin her sayısındaki iki orta sayfa bu konulara ayrılıyordu. Bu yazılar daha sonra 4 cilt halinde Kalbin Zümrüt Tepeleri ismiyle kitap olarak yayınlandı ve Sufizm diye üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu. Gülen, İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakültelerini bitirince vaiz ve hoca olarak topluma hizmet edecek öğrencilerin İslam'ın bütün alanlarında bilgi sahibi olmaları ve İslam'ın bütün dallarını kavramalarını sağlamak amacıyla Kestane Pazarı Camii ve Öğrenci Yurdu'nda görev yaptığı dönemden itibaren yeni bir sistem geliştirdi. Gülen'e göre medreselerde işleyen sistemde İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakültelerinde işleyen sistemde yetersizdi ve öğrenciler İslam'ın temel klasik eserlerini kavrayacak seviyede yetişmiyorlardı. Bir öğrenci medresede 20 yıl dirsek çürütmesine rağmen dilin inceliklerine vakıf olacak şekilde Arapçayı öğrenemiyordu. Arapça konuşulmuyor, yetersiz pratikle ve dil tam öğrenilmeden eğitim devam ediyordu. Halbuki İslami bilimleri öğrenecek öğrenciler öncelikle Arapçayı çok iyi öğrenmeli, konuşmalı ve fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf, akaid gibi İslam'ın temel dallarında çağlar boyu yazılmış yüzlerce ciltlik temel İslam klasiklerini okuyup kavrayacak hale gelmeliydiler. Gülen bunu şöyle anlatıyor. Müslümanlığa ait bütün ilimleri bilsinler gibi bir mülazam vardı. Kamplarda da bu kısmen gerçekleşiyordu. Değişik uzmanlar getirerek genel felsefemi orada gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Yani bir ilahiyatçı hemen hemen bütün ilim dallarında ansiklopedik bilgiye sahip olmalı. İlahiyat branşlarında da söz söyleyecek kadar, fetva verecek kadar o mevzuda salahiyetli olmalı, donanımlı olmalı gibi bir mülazam vardı. Bir tabibe gider, kendisiyle alakalı şey sorarlar. Fakat halkımızın geleneğinde her problemini din adamına götürme gibi bir alışkanlık vardır. Ve din adamı da onlara doğru cevap vermek mecburiyetindedir. Din adına yalan yanlış şeyler söylenemez. Bu mülahazaları da gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Gülen 1970'li yıllardan itibaren temel İslam klasiklerini bazı ilahiyat öğrencilerine okutmaya başladı. 1985 yılından itibaren de ilahiyat fakültelerinden mezun olmuş bazı öğrencileri topluca yanına alıp onlara bu dersleri vermeye başladı. Her bir öğrencinin Gülen'in ders halkasında kalma süresi birkaç yılı buluyordu. Bugün 80 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala bu derslere devam eden Gülen, dinin özünü öğrenmenin önemini anlatırken şöyle diyor. Milletimizin şanssızlığı, dil bilmeme, okumama ve düşünmeme, Kur'an, sünnet ve tabakat kitapları bir ülfete kurban gitmiştir ve bunların yeniden dirilişine ihtiyaç vardır. 1979 yılı Haziran ayında Gülen'i İzmir'de ziyaret eden dönemin Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, ihtilalden bir hafta önce 5 Eylül 1980 Cuma günü Gülen'in son vaazında camideki dinleyiciler arasındaydı. Türkiye'de tırmanan anarşi ülkeyi bir ihtilale doğru götürüyordu. Gülen 5 Eylül günü son vaazına çıktı. Bu son vaazın konusu ahlaktı. Gülen insan fıtratının negatif tarafları olan kibir ve ucub üzerinde durdu. Bunların yerini tevazu ve mahfiyet almalıydı. Vaazdan sonra Gülen ve Özal camide görüştüler. Özal, Türkiye'nin durumunu iyi görmüyorum. Türkiye çok kötüye gidiyor dedi. Gülen ise Ege bölgesinde filizlendikten sonra bütün Türkiye'ye yayılmakta olan eğitim kurumlarının gelecek kuşakları yeni bir anarşi dalgasından kurtaracağını düşünüyordu. Özal'a, Türkiye'de şu anda anarşi var, kargaşa var ama yine de gelişmelerin genel olarak iyi olacağı kanaatindeyim karşılığını verdi. Gülen o günleri şöyle anlatıyor. Manzara kötüydü. Her taraf kan seylaplarıyla inliyordu. Kahveler taranıyordu. Sokaklarda insanlar öldürülüyordu. Döven dövene, vuran vurana, kıran kırana gidiyordu. Ben biraz kendi zaviyemizden bakıyorum. Her gün bir yerde bir tane yurt açılıyor. İnsanlar uyanıyorlar. Arkadaşlarımız Türkiye'yi tarıyorlar. İşte o günkü ufkumuz, o günkü görüşümüz itibariyle ben bunları büyük hadiseler olarak yorumluyordum. Özal'a ben çok iyi görüyorum. İnşallah Türkiye ileri doğru gidiyor dedim. Nitekim Gülen 10 Ağustos 1980 tarihinde verdiği Bursa vaazında şöyle demişti. Aziz Müslüman, muhteşem şafak çoktan açmıştır. O şafağın horozları çoktan ötmeye başlamıştır. Filizler çoktan çıkmıştır. Burcu burcu Hazreti Muhammed kokusu bir baştan bir başa Anadolu'yu çoktan almıştır. Ben ve emsallerim belki bunu görmeyeceğiz. Fakat içinizde binlerce insan göklerin nura gark olduğunu görecek. Gülen İzmir haricinde 1979 yılında Bursa, Isparta, Edirne, Erzurum, Adapazarı, Salihli, Soma, Menemen'de, 1980'de Uşak, Denizli, Ankara, Afyon, Yozgat, Kayseri, Bursa, İstanbul, Gediz gibi yerlerde vaazlar verdi. Gülen'e göre bu şekilde ayak sesleri duyulan, bu yeni nesillere aşılanması gereken en önemli şey peygamber sevgisiydi. O gençlik, Hazreti Muhammed'in işaret ettiği doğrultuda kendini feda edercesine bir hayat sürmeliydi. Gülen şöyle diyordu, içinize birlik meydana getirmek için cesetlerinize Hazreti Muhammed'i can yapacaksınız. Bağnazlığın ortadan kalktığı, kardeşlik ruhunun egemen olduğu, tıpkı cennetteki gibi bütün insanların aynı iklimi paylaştığı bir Türkiye ancak böyle ortaya çıkabilirdi. Ve Gülen kendisini dinleyenlere ağlayarak şu çağrı yapmıştı: "Eğer ben o günleri göremezsem, bu camilerin kubbeleri altında toplandığınız zaman bu sesimi kulaklarınızda canlandırın." İhtilalden kısa bir süre önce disk kaymasından yatağa düşen Gülen 3 hafta kadar yatağa bağlı kaldı. Ayağını bile kımıldatamıyordu. Gülen'e göre 12 Eylül insanın kulak zarını yırtarcasına "geliyorum" diyordu. İhtilalden bir gün önce 20 günlük rapor alan Gülen ihtilalin o gece olabileceğini düşündü. Çünkü ihtilalcilerin önceki hareketlerde olduğu gibi cuma akşamını seçmeleri kuvvetle muhtemeldi. İhtilalle birlikte Gülen'in hayatındaki en zor dönemlerden biri başlıyordu.